Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir hayrola da daha tekrar beraberiz. Mehmet abimizle beraber, Mehmet Emin Okur abimiz. Abicim hoş geldiniz, ben
hoş
Mehmet Üfarslan.
Hoş bulduk efendim.
Efendim sizi biraz böyle yorgun gördüm bugün.
Yoruluyoruz insan hali tabii artık.
Mehmet abi bu tam aklıma gelmişken, ruh yorulur mu abi?
Ruh yorulur tabii, niye yorulmasın? Esas ruh yorgunluğu sıkıntıdır.
Ruh yorulur mu? Ruh bir nefay-ı ilahi değil midir abi?
Hayır, aksine kullanılan her şey yorulur hocam. Eğer ruhu düzgün yerinde kullanırsan yükselir ama kullanamazsan alçalır.
Yani mesela münasebetsiz işlerde çalışan ya da böyle bizim yaratılış maksadımıza uygun yerlerde bulunmayan insanlarla teşrik-i mesai bu anlamda hayır ve güzellik üzere yapmayanların ruhu yorulur diyorsunuz.
Tabii yorulur.
Tamam.
Zaten Efendimizin bir hadis-i şerifinde diyor işte niye, ne diyor? Bir başka bir işle dinlenin diyor. Yani demek ki iş insanı yormuyor. Hatta tam dinlenin başka bir işe başlayarak diyor. Demek ki yorulan vücut değil, beden değil.
Evet. Şey de var, bu ilim talebelerine zaman zaman şöyle söylenir. Ruh da yorulur, nükte ile siz onu rahatlatın tarzında. Demek ki böyle bir o belki... bir yere hani sürekli yoğunlaşmaktan, teksif olmaktan kaynaklanan bir
doğru
şey de olabilir. O açıdan Mehmet abi siz bize hep dinç görmek isteriz.
Yani akşam zor bir şey. Yani akşam programı biz genelde çekiyoruz ya,
evet,
hocam.
Evet. Gündüzde bir şey oluyor.
Tabii yoğunluk oluyor.
Pazarları genellikle...
Olmuyor, evet.
Pazarda bu sefer ailenin belki meşgalesi vardır.
Tabii ailenin meşgalesi oluyor tabii. Siz de yani her sırrımızı vermeyelim dinleyiciye.
Yok estağfurullah.
Yani böyle...
Yok şöyle, ben sizin özellikle Ebu Bekir'le Osman'ın babası olarak son dönemde mesainizin böyle bir kat arttığının farkındayım.
O ayrı, onu söylemiyorum. Benim kastım o değil.
Yok, ben yani... daha belki mesailere dokunmuyorum zaten evdeki mesailere.
Hayır, şunu söylüyorum ben. Yani sırrımız derken hani hep sanki pazar günü naklen bir yayın veriliyormuş havasında.
Yok o konuda ben şeyim yok. Ha. Böyle bir telaşımız yok. Bizim dinleyicimiz de bizim hem ne giydiğimizi yayında bilir.
Evet.
Hem
evet.
De ne zaman bu yayınların olduğunu da bilir. Onları evet. Böyle ifşa etmeye gerek
evet,
yok yani.
Evet tabii. Yok, ifşa edecek bir şey yok. Zaten siz o görüntüyü çektirip o Instagram ne adresi?
Twitter
adresine konuyor.
Erkam Radyomuzun Twitter adresine
paylaşıyoruz. Erkam Radyomuzun Twitter'ında.
Yani suretlerimize eğer böyle bir ya bunlar bu ses nereden geliyor diye böyle bir suret merakı varsa Twitter'da evet. Hem Mehmet abimizin hem benim fakirin sureti var. Hatta Mehmet abimizin böyle tek kelimelik veciz katkılarının orada ben çok tıklandığını da görüyorum doğrusu.
Fakat bizim
biz o kadar bir araba laf ediyoruz. Bize bir şey diyen olmuyor. Evet. Siz bir tek kelimeyle böyle insanların kalbini fethediyorsunuz.
Yine bir şey diyen olmuyor hocam.
Yok kalbini fethediyorsunuz ama. Bir sempati oluyor.
Siz acaba bu söz nereden geliyor deyince bizim seyircimiz yani kalpten mi geliyor bu ses? Çünkü kalbin sesi ya.
Kalbin sesi.
Evet. Hani siz bir şey söylediniz aslında güzel bir şey de. Bir ilim talebeleri yorulunca nükteyle dinlensin. Değil mi?
Evet.
Bizim de aslında tam bir dinlenme programı o zaman. Ruhun dinlenme programı bu hocam. Nükteler oluyor ya.
Güzel.
Değil mi?
Ama o nükteler tabii edebiyata dairdir, tarihe dairdir. Böyle kahve muhabbeti olmamalı Mehmet abi.
Yani kahve muhabbeti derken kıraathane muhabbeti manasında.
Kıraathane muhabbeti. Evet. Kıraat edilen yerin muhabbeti.
Ama hocam bak şimdi. O cazip bir şey haline geldi değil mi? Millet kıraathaneleri.
Doğru.
Değil mi?
Evet. Aynen. Yani bizim... millet kıraathaneleri. Hakikaten gidip orada millet okuyor mu Mehmet abi? Öyle
ya,
bir şeyiniz
bak,
var mı?
Bak var. Şimdi bu kütüphaneler bizim kız kütüphanede çalışmayı seviyor. Gidiyorlar mesela o Üsküdar'daki.
Kelimeniz yani.
Evet.
Biz de şimdi böyle biraz daha hani kıraathane ifadesi beni hemen böyle bir aldı götürdü ve. Kerimeniz mi diye.
Tamam, Kerimemiz çalışmayı seviyor kütüphanelerde. O
ben de çok seviyorum bu arada.
Ben çalışamam bak kütüphanede insan içinde çok. Hmm. Ben böyle yalnız çalışmayı severim hocam.
Abi orada da yalnız oluyorsun. Hatta o yalnızlığın bir tür böyle paylaşılan yalnızlık gibi oluyor. Hepimiz yalnızız yani orada. Bir hani şey var ya tevhid.
Halvet derencümen gibi.
Aynen Mehmet evet. Abi. Onu yaşayabileceğin en güzellerden bir tanesi gerçekten. Bir de sükunet var. Bir de hep aynı işi yapıyor ya insanlar. Tevhid-i efal var yani. Fiillerin birlikteliği var. Sizi o haleti ruhiye sokuyor. Genellikle yalnız başına çalışmakta zorlananların aslında bir numaralı yeri olması gerekiyor kütüphane.
Ben de tam tersi hep yalnız başıma çalışmayı tercih etmişimdir. Orada da o Üsküdar'da bir çok güzel bir mekan yapmışlar. Oraya ne
sahilde,
diyorlar?
Evet.
Ne ev mekanı.
Evet,
değil mi?
Evet, evet.
Orada acayip kalabalıkmış. Ya oturacak yer yokmuş böyle yani. Sabah 24 saat açık herhalde orası.
Orası
da.
Üsküdar Nikah Dairesi'ydi madem.
Evet.
Onun alt katını tamamen okuma salonu yapmışlar. Hı. 24 saatte açıkmış Mehmet abi.
Çok güzel ve gayet büyük güzel. Talep görüyormuş.
Evet.
Ben hiç beklemezdim yani böyle bir şey. Demek ki bu tutacak bir şey hocam.
Evet. Şimdi Mehmet abi hakikaten bir zaman zaman tabii hep nereye gidiyoruz diye eleştiriyoruz. Bunları konuşuyoruz ediyoruz ama hani belki devre devre bazı şeyler. Mesela bak bu tür kıraathaneler, kafeler çoğalmaya başladı. Oturma kültürü tekrar geri geldi. Bir tür normalleşme mi bu artık yoksa hani çığırından çıkmış bir trendden bahsediyoruz bilmiyorum ama mesela o tür kıraathanelerde de kafelerde de daha doğrusu kitapların olduğu
evet.
mekanların çoğaldığını da görüyoruz.
Görüyoruz evet.
Evet. Kitap. Hatta masalarda kitapların olduğunu görüyoruz.
Görüyoruz.
Bilmiyorum bu süreç hani kültür sanatın hep eksik olduğumuz bir şekilde böyle geri düştüğümüzü düşündüğümüz alanlarda bir iyileşme getirir mi zamanla? Tabii kafelerin de kendine göre bir ahlakı var Mehmet abi. Yani
doğru.
ihtilat meselesi, oradaki efendim geçirilen vaktin ne kadar meşru ya da hakikaten faydalı olduğuna dair. Ama böyle bir şeyi gençler çok seviyorlar. Ciddi anlamda rağbet gösteriyorlar. Ve oraların ben doğrusu gittikçe de böyle bir yükselen...
Kalitesinin artacağına.
Evet. Evet.
Doğru bir hüsnü niyetimiz var o zaman, öyle mi hocam?
Yani ben öyle görmek istiyorum doğrusu. Bu bir hüsnü niyet gerçekten. Yani
evet.
bir tespitten daha ziyade bir temenni diyelim Mehmet abi.
Güzel yani kitap varsa önünde okuyorsa eğer ilk emrimiz netice inşallah hayra tebdil olur. O okuma güzel bir şey. Yani okuyorsa bile bir noktadan sonra daha seçici okumaya başlar. Okumadan da bu iş olmaz hocam. Seyrederek bu iş olmayacak belli yani de.
Evet.
Okumaya doğru, kitaba doğru bir gidiş var. İlgi çekiyor şeyler çok. Kitap fuarları. Bu Anadolu'da yayıldı hocam mesela.
Evet.
Çok İstanbul'dan çok daha fazla ilgi gördüğü söyleniyor kitap fuarlarının.
Yerel tabii bu konulara daha aç.
Evet.
Ama,
yani bu da güzel bir şey.
Evet. İstanbul'da da hala kitap fuarı dendiğinde TÜYAP akla gelir Mehmet abi.
Evet. TÜYAP akla gelir.
Yalnız burada geçenlerde Diyanet Dergi'de yayınlanan bir tespit de böyle malum medyanın böyle ağzına konu oldu. Böyle ilgili ilgisiz yerleri okumayı, oralardan böyle ilginç tespitler çıkartmayı çok seviyorlar. Diyanet Dergisi'nde bu anlamda farklı bir gözle takip ediyorlar. Hı. Orada tahsil seviyesi arttıkça insanların dindarlık düzeyinin düştüğüne dair bir böyle hakikaten yapılan araştırmalar bunu göstermektedir şeklinde masumane bir ifade.
Evet.
Bunu aldılar yine dillerine doladılar. Ha demek ki dediler. İnsanlar okudukça dinden uzaklaşıyorlar. Okudukça efendim ilim irfan diyordunuz hani. Bununla arasındaki ters orantı ne anlama geliyor diye böyle bir tür sinsi bir argüman geliştiriyorlar Mehmet abi.
Evet.
Şimdi bunu daha evvelden dillendirenler, seslendirenler oldu. Hani ya milletin irfanına güveniyoruz, tahsiline güvenmiyoruz şeklinde ifade edenler de oldu. Şimdi bir seçim de yaklaşıyor. Milletimizin irfanı ile tahsil arasındaki bu ters orantıyı nasıl izah etmeli Mehmet abi?
Bu ters orantıya dair bir ben çok ciddi verilerin bir araştırmanın olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Bu genel bir şeydir yani. Ama bir taraftan da şöyle tahsil dediğin nedir? Yani tahsil üniversite sayısının mezunun artması mıdır? Bu mudur tahsil? Yani bu kalite artmış mı olur bu manada? Yani bizim o anladığımız anlamda arif insanın, alim insanın yetiştiği bir süreç midir bu? Yani insan arifleştikçe, alimleştikçe mi uzaklaşıyormuş dinden? Böyle bir sonuç mu çıkartıyoruz
biz? Evet, öyle bir şey var. İki tane onun göstergesi var. Şimdi insanlar üniversite okudukça, tahsil seviyeleri yükseldikçe bir, dindar partilere ya da siyasete yönelik oylarını artık vermez oluyorlar. İşte malum oradaki tercihleri farklılaşıyor. İkincisi de dini pratiklere yönelik ilgileri, alakaları veya camiye devam etme gibi işte bir takım böyle pratiklerden uzaklaşma söz konusu oluyor. Okuyan tabiri caizse hani sapıtıyor gibi bir şey Mehmet abi.
Ben,
çok amiyane bir tabir
yani,
oldu ama.
Yok, ben sahada o kanaatte değilim ya. Yani ben kampüslerde
ben o kanaatteyim abi.
Bak, ben kampüslerde de Anadolu'ya yayılan üniversitelerde de daha dindarlığın bir 20-25 sene evvele göre, 50 sene evvele göre daha da fazla arttığı kanaatindeyim. Yani orada hangi ölçülerle bu konuşuluyor onu bilmiyorum ama. Fakat bir 20 sene 25 sene evvelin takva derecesindeki bir dindarlık kastediliyorsa evet, burada bir erozyon olduğu bellidir ve açıktır, görülmektedir ama bence üniversite öğrencisi daha dinden uzaklaşmıyor. Üniversitelerin sayısı arttıkça, öğrencilerin sayısı arttıkça bence dindarlaşma daha fazlalaşıyor kanaatindeyim.
Ben de şöyle düşünüyorum. Doğrusu kültürlü olmak, tahsilli olmak, bu manada okumuş olmak ile ilgili ortaya çıkan endüstrinin, bak bu kitap okuma olabilir, sinema olabilir, tiyatro olabilir. Yani böyle bir endüstri var. Buna hitap eden, bunun ürettiği malı, hizmeti talep eden bir müşteri kitlesi var. Ve o müşteri kitlesinin oturduğu mekanlar var. Yaşama alanları var, gettolar evet. var. Bir sosyal çevre var Mehmet abi. Şimdi buraya bir şekilde insanlar hani terfi etmeye can atıyorlar. Çünkü bu sosyoekonomik anlamda yükselmek demek, yukarı çıkmak demek. Vatan evladının, okuyanı, tahsil göreni, eğer tahsil görmeyi, ilim irfan sahibi olmayı, bir şekilde artık okumuş adam titriyle anılmayı, eğer bu çevrelere girmek olarak görüyorsa, ki yanlış bakış zaten burada böyle görülüyor, kısmı azam itibariyle söylüyorum, hakikaten okuyan sapıtıyor. Çünkü o çevre tıpkı sanat endüstrisinde olduğu gibi, kültür sanatta olduğu gibi içine aldığını kendine dönüştürüyor ve çağdaşlığı, batıcılığı, modernliği, ileri gitmeyi aslında bir hayat tarzı olarak görüyor. Şimdi buradan bakıldığı zaman gerçekten sanki okumanın, böyle bir ilim sahibi olmanın, kitaptan tam da o bizim işte Allah'ın ayetlerini okumak ya da neyse maksat, okumaktan mana kişi kendi hakkını bilmektir diyor ya, kendini bilmektir. Yunus'un kastettiği mana anlamında söylemiyorum. Okumaktan manayı belli bir sosyoekonomik statüye sahip olmak şeklinde anlıyorlarsa, ki böyle anlıyorlar. Hakikaten okuyan dinden, dindarlıktan, bu bir gericiliktir. Bu efendim farklı bir efendim işte mahalle kültürüne, işte büfeci İslam'ına, işte efendim ağzı çorba kokan, ayağı işte efendim mescit halısı kokan tiplerin aslında yanına gitmektir şeklinde algılıyorlar. Öyle algılayınca da hakikaten kendini tabiri caizse yalıtmak istiyor. Bir şekilde ait olduklarının yanına geçmek istiyor. Onun da göstergeleri bir kere işte camiden uzaklaşma, o diyanet ya da cemaatlerde kendisini bulan o söylemden uzaklaşma ve efendim en önemlisi de belki siyasi eğilimlerinde farklılaşma şeklinde ortaya çıkıyor. Ya bu yaptığım tespitim Mehmet abi, ben şöyle anlaşılmasını doğrusu istemem, yanlış anlaşılmasın. Yani hakikaten okumaktan mana kişi hakkını bilmektir, kendini bilmektir ve Allah'ı bilmektir. Çünkü kişinin kendini bilmesi Allah'ı da bilmesi anlamına gelecektir. Bu noktada ben okuyanın gerçekten daha çok dindarlaşması, takvaya sahip olması noktasında bir yönelime gireceğinden eminim. Ve fakat Türkiye'de bu farklı tezahür ediyor.
Bu nice okumaktır. Evet, doğru. Oradaki okumanın bizi getireceği yer Allah'ı bilmektir. Arif olmak da budur. Alim olmak da budur. Sen eğer bilim bizi Allah'ı bilmeye götürmüyorsa bu bir cahilliktir. En büyük cehalet Allah'ı bilmemektir. Biz bunları kabul ediyoruz. Fakat ben genel olarak ifadelendirdim de hocam. Ben de belki dindarlık kalitesini tartışabilirim ama yani şöyle bakıyorum. Yani eğer dindarlığın en önemli ölçüsü, bana imanın da öyledir, namaz kılmaksa eğer. Ben görüyorum ki yani statlarda daha çok namaz kılan insan var. Yani geçmişle kıyaslanamayacak kadar. Hastanelerde daha çok namaz kılan insan var. Beyaz gömlekli camiye giden, namaz kılan çok daha fazla doktor var. Alışveriş merkezlerinde namaz kılan ki bu bir ihtiyaç olduğu için onlar açıldı. Siz biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde son 10 belki 15 seneye kadar yaygınlaşması da öyledir ama mevcutlarının hiçbirinde mescit yokken şimdi bir zorunluluk haline geldi ki ve dolu buralarda yani hakikaten dolu buralar her bir baktığında gittiğinde dolu görüyorsun. Diğer hakeza yani işte o cumalara katılma daha fazlalaşıyor, o ihtiyaç daha çok fazla görülüyor. Ben o kanaatte değilim yani o şeyin bir şekilde dini temayüllerin daha fazla kabul gördüğünü, mesela selam veren insan selam aleyküm diye daha fazla yadırganmadığını görüyorum. Hatta bunların yani o şeylerde hocam bak televizyon dizilerinde daha çok kapalı figürler var, daha çok namaz kılma şey ritüelleri gösteriliyor. Bak eskiden mesela hiçbir sahne göremezdin ki bir içki içilmesin, bir rakı sofrası olmasın, bir viski içilmesin. Ve bunların daha azaldığını görüyorsun. Yani bu genel bir dindarlaşma derken hani şöyle bir ayrım yapıyorlar. Dindarlaşmayla muhafazakarlaşmayı da ayırıyorlar ama. Yani ben yine bu tarafın yani 20-25 sene evvele göre daha bir şey bir şeylerin aşıldığını
abi
görüyorum.
Ben şurada
insanlar dindarlıktan daha az irite oluyorlar gibi geliyor bana.
Şöyle orada da tabii hani güç sahiplerinin ve iktidarın bu anlamda temsil ki olarak önde oluşunda bunda büyük payı var yani. Var. Sonuçta hakikaten sadece iktidarın değil özellikle medyada da gazetelerde olsun televizyonlarda olsun ciddi bir muhafazakar artık şey var, sermaye var.
Evet.
Bu sermaye neyin öne çıkıp neyin öne çıkmayacağı noktasında irade koymaya da başladı Mehmet abi. Bunun biz belki tezahürlerini yaşıyoruz. Yani şöyle düşünüyor insanlar. Şimdi ben doğrusu o noktada Türkiye'de 70-80 senedir milletin rağmına rağmen iş yapanların bu tür efendim hassasiyetleri daha çok gözettiklerini düşünüyorum. Hangi hassasiyet? Ya bunlar şimdi buradalar, iktidardalar. Bunların efendim hassas oldukları konular var. Biz şunu birazcık daha az gösterelim veya daha az işte bu işte kaşıyalım tarzında. En azından o çirkeflikleri kalmadı yani. Ben bunu görüyorum. Birkaç olayda da mesela o
tabii hemen o, ya biz bunu söylemek istemedik.
İstemedik tarzında.
Biz bununla uğraşmıyoruz
bu
ama
gücün yanında
sizce
olmaktan
bu siyasi bir taktik mi hocam?
Mehmet abi bak bu siyasetin ben görünümlerinin gerçekten aldatıcı olduğuna inanıyorum. Bu menfi de böyledir, müsbet de böyledir. Yani şimdi bakanlıklarda da muhtemelen mescitler ağzına kadar doldur Mehmet abi.
Evet doğrudur.
Yani bu noktada ciddi bir efendim insanlarımızın ya nereden esiyor rüzgar o tarafa doğru yönelelim tarzında. Bu insanoğlunun kendisinde olan bir şey yani. Nankör, zalim, cahil bir varlıkla evet karşı karşıyayız. Bu Kur'an'ımızın ifadeleri. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman bizim belki şunun ayırdığını yapmamız lazım. Hakikaten güç dengelerinden bağımsız bir efendim muhafazakarlaşma, bir dindarlaşma temayülü var mı? Vardır. Niye? Ben orada şuna doğrusu katılırım. Özellikle 60'lı yıllardan sonra, 50'li yıllardan sonra başlayan, imam hatiplerle başlayan, işte bir takım kanaat önderlerinin gayretleriyle ya da cemaatlerin çalışmalarıyla ortaya çıkan bir yeni kuşak var. Bir genç kuşak var. Hakikaten bu kuşak babaları gibi anlamıyorlar dini. Daha farklı anlıyorlar. Böyle anladıkları için de belki ortada daha belki cesaretli, daha efendim hassasiyetine
kompleksiz
aynen böyle ve yurt dışı görmüş, dış dünyayı bilen, evet, dolayısıyla özgüveni kendisinde olan bir korkuları da olmayan. Şimdi hakikaten insanın hep böyle bir sıkıntılı anlardan çıkıp da bir hep refleksif olması ciddi bir şeydir, zaaftır yani. Bilmiyor, korkuları yaşamamış çünkü. Hep böyle bir normal süreç içerisinde yaşamış. Onun ortaya koyacağı dindarlık tezahürleriyle öbürününkünün daha farklı olacağını biz düşünebiliriz. Fakat Mehmet abi şöyle bir şey daha var. Cin şişeden çıktı abi. Özellikle bu dindarlığın tezahürlerinin farklılaşması, tesettürde bunu en çok görüyoruz. Ortaya çok farklı temsillerin ortaya çıkması. Bizim bir tür 28 Şubat'ı bu başörtülü ablalarımızı bir düşünecek olursak, böyle tek tip forma giymiş gibi sanki belli bir gayenin arkasında böyle bir ciddi şey yapıyorlardı. Acı çekiyorlardı. Toplumsal bir direnç oluşturmaya çalışıyorlardı. Şimdi aradan 20 sene geçmiş Mehmet abi, tesettürün tek bir formundan bahsedemiyoruz.
Evet.
Hakikaten...
Yine bence yine tek bir form değildi o. Yani böyle bir diğerlerinin gördüğü gibi, yani hani bu solcuların parkası gibi değildi yani.
Ama bak, o işte onun ortadan kalkması şimdi bazılarında şöyle bir hayal kırıklığına yol açtı. Ya biz eskiden böyle değildik. Eskiden efendim işte şunları yapardık, bunları yapardık. Ya eskiden yaptığın, seni sopayla döverlerken, seni böyle efendim bir kıskacın içerisinde tutarlarken senin yapmaya mecbur olduğun şeydi zaten. Şimdi esas belki şükür zamanında, dünkü sabır zamanıydı. Şimdi şükür zamanında zincirler yok. Kendi kendine bu anlamda sahip olman gereken bir zamanda, tam da imtihanın tecelli edeceği bir zamandasın. Ortaya çıkan ben dindarlık tezahürlerinin şimdi eğer samimilerse
evet,
gerçekten işin aslı olduğunu düşünüyorum. Bunun belki çoğalması, dolayısıyla oyunun açık, kartların açık oynanması doğru, belki doğrudur diye, daha doğrudur diye.
Yani şöyle mi diyoruz hocam, böyle bir adamın aslında siyasi kimlik göstergelerinde bir linç tehlikesi ortadan kalkmıştır.
Evet.
Evet. Ya insan artık kendini daha rahat ifade edebilir.
Evet.
Ve bu bundan dolayı da suçlanmaz. Belki kabul görüp görmemesi ayrı bir hikayedir. Yani herkes komünler kendini oluşturan, ne diyoruz siz cemaat dediniz ya. Herkes yani din dışılık da bir cemaattir
tabii,
o manada.
Tabii onların da cemaatleri var.
Yani
aynen,
oralara girmek belki daha zorlaşmış olabilir ama en azından karşılıklı kabul daha kolaylaşmıştır. Bir öteki taraftan da, bu taraftan da insanlar birbirlerinin farklı düşüncelerini, farklı olmasını daha kabul eder hale gelmiştir. Bu da normalleşmedir aslında. Anormalleşme değil.
Burada normalleşmenin önünde tek bir engelin olduğunu düşünüyorum abi. O da dindar gözükmenin ya da dini muhitlerle beraber olmanın getireceği o iktidara yakınlık ya da bir tür efendim
riyakarlık.
Evet.
Evet. Evet. O riyakarlık her zaman olur.
Evet.
İster dindara yakın, ister liberale yakın, ister efendim daha sol kesime yakın bir gücün tarafına eğilme her zaman olacaktır.
Evet evet. Bu şeye benziyor Mehmet abi. Mekke döneminde küfür belliydi, Müslüman belliydi.
Doğru.
Dolayısıyla orada safını belli ettiğin zaman göreceğin muamele de belliydi. Medine döneminde birazcık işler karıştı. Çünkü güç Müslümanlarda oldu. Dolayısıyla münafık diye yepyeni bir kavram çıktı ortaya.
Evet.
Yani aslında gözüktüğü gibi olmayıp içinden çok daha farklı planlar gösteren tipler. Dolayısıyla hakikaten hani insan zamanı insanlar arasında döndürürüz diyor ya
evet,
Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Zaman dönüyor. Bazen öyle, bazen böyle. Şimdi biraz önce metroda bir arkadaşla konuşuyorduk Mehmet abi. Orada hani tarih boyunca Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir efendim sünnetullah diyebileceğimiz ya da tarih felsefesi diyebileceğimiz, nasıl bir efendim deveran içerisinde bunun yürüdüğüne dair böyle bir takım mülahazalarımızı paylaşıyorduk. Cidden bu şeydir yani. Belki en çok üzerinde düşünmemiz gereken, en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Neredeyse Mehmet abi 30 milyona yakın Türkiye'de öğrenci var.
İşte evet,
ilk öğretim, orta öğretim,
üniversite.
Hadi bunu yüksek lisans, doktorayı da kat. O işle ilgilenen tipleri de kat falan filan derken neredeyse nüfusun yarısı bu eğitimle, öğretimle okulla meşgul. Şimdi din dediğin, dava dediğin, dert dediğin, bir şekilde böyle Allah'ın dinini yaymak ve genişletmek amacına yönelik ortaya çıkanların hitap ettiği nüfus ne kadar diye bakıldığı zaman, bunun da zaman zaman araştırmaları yapılıyor. En böyle cesametlisinin Mehmet abi 300 bini 500 bini geçmeyeceğini görürsünüz. Büyük bir kitle hakikaten sadece televizyondan verilen, sosyal medyadan verilen o bir takım böyle genel sözlerle yürüyor gidiyor. Kelime-i şehadet getiremeyen, gusül abdestinin ne olduğunu bilmeyen. Çok ciddi efendim bakıldığı zaman ya hakikaten bu şöyle şöyledir diyebileceğin ama en temel bilgilerden bile mahrum yığınlar var, kitleler var ve ciddi anlamda böyle ilgisizler bir kere. En büyük sıkıntı da bu zaten. Yani. Evet. Böyle bir derdi yok adamın. Yani ya ben bir şey yapayım edeyim falan filan diye böyle bir şey de yok. Şimdi buna bir de şeyin yanında olmaktan kaynaklanan gücün bu tür bir muhafazakar ekibin elinde olmasından kaynaklanan bir tür riyakarlık da eklendi. Hani taraf olduğunu düşündüğün de aslında çok ilgili değil ama bu tür bir ilgiliymiş gibi duruyor. Doğrusu ortada böyle ciddi bir şey var. Hani karamsarlığa kapılmaya insanı çok rahat sevk edebilecek böyle bir tablo var. Ama hiçbir zaman içinde yeis caiz değil. Bizim dönüp vazifemiz nedir? Şahsen, ekip olarak, arkadaşlar olarak bunlara yoğunlaşıp işimize bakmamız gerekiyor.
Yani esas dava ne davasıdır? Esas imtihan ne imtihanıdır ve kimde biter? Bu önemli bir şey hocam. Yani bu şartlara, zemine, zamana bağlı bir şey değildir. Her zaman için senin başındaki ana gailedir bu. Bunun farkında olmak.
Evet.
Bunun farkında olduğu zaman insan, yani ha efendim 1950'lerde gelmiş tek parti zamanında, ha efendim 1500'lerde gelmiş, ha 2020'lerde gelmiş fark etmez. Dava aynı dava, imtihan aynı imtihandır. İnsanın başındaki.
Evet.
Bu da şuur demektir zaten.
Evet, bunun farkında olmak
evet,
değil mi?
Evet, bunun farkındalığı, bu imtihanın niye yaratıldığının farkındalığı, bu hiçbir zaman bitmeyecek bir şeydir. Ha ben şu zamanda gelmişim, ha bu zamanda gelmişim. Bizim için fark ediyor mu hocam o manada? Yani kendimize döndüğümüzde.
Evet.
Fark ediyor mu? Mesele budur
zaten.
Nimet külfet
dengesi değişmiyor mu?
Evet, değişmiyor. Değişmiyor bu manada.
Evet.
İnsanın kendine dönmesi netice, el netice. Bu dünyanın herhangi bir tarafında olunca da fark etmez.
Fark etmiyor.
Hocam,
evet.
Yani sen şimdi değil mi dünyada küçüldü diyoruz. Çalışmak için siz ki kaç defa çıktınız Avrupa'ya mesela en son değil mi? Son 3 ayda belki 5 defa gittiniz. Her şey daha yakın artık. Yani dünyanın öteki ucuna gitmek diye bir kavram yok yani. Her şey dünyanın öteki ucu.
Evet.
Fark etmiyor ki bir şeyiniz. Sizin evet, bu sınavınız fark ediyor mu hocam? Avrupa'ya, Amerika'ya gidince değişiyor mu? Değişmiyor.
Evet.
Bu bence bu dönemin bir takım gaileleri var. Bunlarla mücadele etmek belki için yeni yöntemler geliştirmek gerekiyor. İşte demin daha belki bizim şeylerde tartıştığımız gibi işte bu internet teknolojisi ne getirdi? Mesajı nasıl ulaştıracaksın? Ama en nihayetinde o mesaj bir insanın kalbine ulaşacak.
Evet. Yine ve kalp davası. Yani.
Kalp davası
dava,
olacak.
Kalp davası.
Yani
evet.
Dijital ortam ibadet şeklini değiştirmedi hocam.
Evet.
Değil mi?
Yani insana ulaşma noktasındaki o temel gayeyi değiştirmedi.
Değiştirmedi. Yani,
evet.
Yani oruç yine oruç, namaz yine namaz. Zekat yine zekat, hac yine hac, belki enstrümanlar değişmiş olabilir.
Dünyanın öbür tarafındaki insana ulaşma yükümlülüğü dün de vardı.
Bugün de var.
Doğru. Efendim şimdi çok rahat bir tuşla ulaşıyorsun da o tuşun senin o adamın tercih ettiği tuş olması meselesi senin önünde hala büyük bir problem.
Yani ona da birçok aksül amelde ulaşmak kolaylaştı.
Evet.
Yani
evet.
Değil mi hocam?
Evet
yani?
Evet.
Hani bize şey... ara vereceğiz herhalde.
Evet. Son cümle.
Hani ezan duyuyorsan namaza gideceksin ya o
evet.
Efendimizin
evet.
söyledi. Diyor ya işte şimdi ezan şeyle okunuyor.
hoparlörle
okunuyor. O zaman hoparlörle okunuyorsa namaza gitme enstrümanları da daha fazlalaştı.
Araç var. Hadi bakalım.
Araba var, metro var, her şey var yani. Yani o bir şey değişmiyor. Duyuyorsan gideceksin kardeşim
evet,
o
evet.
zaman.
Ya Allah Allah. Ömer abi işimizi zorlaştırdın ya.
Evet. Ya hep zordu zaten.
Hep zordu değil mi? Efendim birazdan tekrar beraber olacağız. Hayrola da. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar ve tekrarı çarşamba olmak üzere gönlümüze gündeme düşenleri kalbimizin frekansı Erkam Radyomuzda paylaşıyoruz efendim. Mehmet abi ilk dönem yani ilk yarıda kalp davamızı konuştuk.
Evet.
Ve siz şeye bağladınız dediniz ki yani araban varsa camiye gideceksin kardeşim.
Duyuyorsan hayır. Duyuyorsan.
Ben öyle anlamışım.
Evet.
Ya ezan o zaman her taraftan duyuluyor abi.
Tamam o zaman gideceksin.
Evet. Bir kere yani bir kendi başına kılınan namazdan 27 kat.
Eyvallah eyvallah. Bunda da ayrı bir hikmet var demek ki. Sadece namazın ifa edilmesi. Evet. Evde de etsen namaz ifa edilmiş olur ama başka bir katkı var demek ki yani o.
Evet.
Farklı bir şey yani o. Evet. Bu kadar tavsiye edildiğine göre.
Evet. Bir enerji var orada.
Başka bir şey var demek ki yani.
Evet.
Onu gidenle gitmeyenin arasındaki fark belki belirleyecek hocam.
Evet.
Değil
evet.
mi?
Evet, evet.
Orada görebiliriz belki.
Cennete giden yollar diyor. Hep mescitlerden geçiyor. Evet. Cenab-ı Hak dostlarını hep mescitlerden seçiyor.
Doğru. Ve mesela bir şey daha var yine. Siz diyor Allah'a farz zaten farz. Nafilelerle yaklaşırsın. Mesela Allah'a yaklaşmak için nafileleri. Ama bu nafile demek yani farzı yapma da nafileyi yap demek değil.
Değil, değil.
Onun
değil.
Üstüne ama.
Onun üstüne, onun üstüne.
Ama
onun
üstüne de demek ki nafilenin daha farklı bir özelliği var burada. Mesela ben onu şimdi görüyorum. İnsan yönetirken de mesela bazı bekler işte mesaisi dolduğu anda hemen çıkar gider. Bazısı da çok mesai onu bağlamaz yani.
Evet,
bekler evet. Yani şunu da yapayım. Bu aslında adamın nafile çalışması gibidir.
Evet,
yani
evet.
Nafile derken boşa demek değil.
Evet.
Aslında nafile çalışma yaptığının üstündeki bir şeydir. Daha kemal bir şeydir
evet,
yani.
Evet.
O adam daha fazla tutulur.
Evet.
O adam daha fazla güvenilir. O adama daha fazla terfi ettirilir mesela. O aslında o daha fazla yaklaşmış olur muvaffakiyete.
Evet.
O manada.
Evet. Şimdi belli bir ücret karşılığında belli bir yiyecek alıyorsunuz Mehmet abi. Diyor ki ya mesela işte 3 köfte, işte yanında yarım ekmek, bir piyaz var, bir tane de ayran. Başka bir yere gidiyorsun diyor ki ayran sınırlı değil kardeşim. Ayranı istediğin gibi 2'de iç, 3'te iç, hangisini tercih edersin? Yani bu bir ben nafileyi birazcık buna benzetiyorum. Normalde sana verilmesi gereken bir şey var veya alman gereken karşılığında. Ama sen üstüne ilave bir şey aldığın zaman koşa koşa oraya gidiyorsun.
Evet.
Şimdi hizmet de böyle yani.
Doğru.
Normalde 4.30'a kadar, 5'e kadar çalışacaksın. Ama 5.30'a kadar, 6'ya kadar kendi içinden gelerek yapıyorsan bir de bunu. Riyakarlık için değil tabii. Orada da riya işin içine giriyor. Ne kadar güzel bir memnuniyet ortaya çıkıyor.
Doğru. Ben de hiç böyle sınırsız bir ayran görmedim hocam.
Yok ben şimdi şeyde.
Genelde gazlı içecekleri sınırsız verirler.
Yani onu işte ben de birazcık böyle evet. Bizim bu tarafa doğru çevireyim diye
ötekini
söyledim ama.
Ötekini söyleyemediğiniz için
aynen.
Siz ayran ya, dediniz.
Oraları biliyoruz ediyoruz diye böyle bir zan oluşmasın dedik evet. Ama siz de böyle bizi ifşa ettiniz yani.
Evet.
Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Fakat o ekstra içecek meselesi önemli Mehmet abi. Yani evet. İlave nafile ile onun arasında bağlantı.
O da onun ucuzluğunu gösteriyor aslında. Yani o adamın o maliyet çok ehemmiyeti yok maliyetin. İç diyor sınırsız gazlı
işte.
İçeceği istediğin kadar içebilirsin diyor mesela.
Evet evet.
O da önemli bir şey. Aslında bu şeyleri bunların şişeleri daha pahalı içindekinden biliyor musunuz?
Hmm.
Yani.
Yakında onlara da depozito gelecekmiş herhalde.
Gelsin ne yapalım. Eskiye döneceğiz o zaman.
Evet.
O zaman o zor kapaklar da gelecek mi hocam açarken elimizi parçaladığımız
yok,
kapaklar?
Yok onlar muhtemelen şey olmaz. Eskiden lokantanın şeyi makbuldü Mehmet abi. Ekmek sınırsız.
He.
Tabii tabii. Böyle özellikle sulu yemek isterlerdi. Ekmek de gelsin ekmeğe dayanırdı birçok insan.
Ya o da kalmadı değil mi hocam?
Kalmadı.
Ekmek,
ya eskiden.
Yani ekmeğin kıymeti yani ne alacaksın
yani,
diyorsun şimdi.
Hayır o kadar ilginç ki. Ben geçen yine burada bizim arkadaşlarla bir başka programımız var malum Salih'le gençlik zamanı diye. İsraf konusunu onlar gündeme getirdiler. Ya Mehmet abicim artık acıkmıyoruz ya. Özellikle gençler yani. Hep böyle işin yani daha farklısını, daha böyle egzantriğini ve gastronomik teşhir diye bir şey çıktı.
Ne diye?
Gastronomik teşhir. Yani adam alıyor eti dövüyor mesela. Ondan sonra veya işte böyle bir albenisi olsun diyor. Yani göze hitap ediyor artık.
Yemeği reklamize ediyor.
Bırakın siz artık tatmayı bak tatma bile bir yere kadar düştü düzeyi de tamamen böyle bir görsel zevk. Yani sofrayı böyle seyretmek, izlemek sanki onu oturup yemekten daha böyle makbul bir hale geldi yani. İş şimdi böyle olunca bu aslında doymak, doyurmak, Allah için bir ekmek vermek bunlar yani ekmeği geçti millet pastanın kremasının derdinde şu anda ya.
Pastanın dizaynının derdinde.
Evet, dizaynının
derdinde. Figürlü pastalar. Evet. Değil mi? Doğum günlerinde görüyoruz.
Artık hatta doğum günü böyle çok sıradan bir ritüele dönüştü. Normal pasta alıp gidersen şey yani. Ne bu kişi? Farkı ne ki yani? Ya bir ateşi olacak işte bir şey yakacaksın.
Ya öyle de değil. Böyle şeyli pastalar var. Nasıl söylüyorlar onu? Onun bir adı vardı. Unuttum şimdi. Bu pastalar konulu pastalar yani işte. Kişinin böyle figürlerini yapıyorlar. Evet. Kullandığı eşyaları pastanın üstüne koyuyorlar.
Yani, evet.
Süslüyorlar vesaire böyle şeyler. Hatta o kitapçıkta çocuksa eğer çocuğun sevdiği kahramanlara göre pastalar. Evet. Oluyor vesaire.
Yani hakikaten bu yeme işi Mehmet abi, bu hani bizim bildiğimiz klasik sınırlarından çıktı. Sanki böyle eski kavimlerde gördüğümüz, azap gören, bir şekilde Allah tarafından cezalandırılan insanların halleri, işte yemek alışkanlıkları. Şimdi ya tabakta bir şey bırakmak böyle bir tür şey, sanki görgü düzeyi gibi yani. Silip süpürdüysen o böyle bir Anadolu'luk, yerlilik. İşte ya çok acıkmışsın. Ya abi tabağımı bitireceğim ya. Bitirmek zorundayım tabağımı yani. Yok. Bir şey bırakacaksın yani. Kenarından alıp bırakmak. Çayı böyle bir yudum alıp bırakıp o şekilde çıkmak. Bunlar böyle bir tür şey oldu. Ben hiç unutmam, bizim bir muhterem abimiz. Böyle dibinde şey bırakırız. Bir gün dedi ki iç onu dedi. Böyle şaşırdım. O dedi bereket orada dedi. Dibindedir esas sorun dedi. Ben de aldım içtim ve bırakmam artık. Yani hakikaten çayın o dibindeki efendim bereketin orada olduğuna inanmışımdır. Evet. Şimdi
o
buralardan...
O nimete karşı bir hürmet. Nimete,
abi nimet işte terakkisi gitti yani. Esas sıkıntı bu.
Mesela ben iyi hatırlıyorum, bir alimin kendi hatıratında mı geçiyordu ne? Ağzını yıkarken ilk ağzını çalkaladığı suyu yutması.
Ya Hacı Bey İsa'da o işte abi.
Değil mi? Evet, onda geçiyordu evet, değil mi yani? Ya. Bir de bu tabii hocam bolluk zamanıyla falan da alakalı ama bu nispeten bir kültür ya bu.
Evet.
Yani o doyma hali belki. Belki de hani ibadet seyler ya, ibadet olsun mesela yediklerin. Hı. Değil mi? Odur aslında. Yani şimdi insanların o yedikleri belki ibadete gitmediği için yemeleri de ona göre fark etti yani.
Evet, evet.
Değil mi?
Evet.
O anlamda harcadığı yer yani, gittiği yer aslında belli ediyor.
Evet, evet.
Geldiği yeri belli ediyor.
Aynen, tabii.
Öyle
tabii.
Derler
öyle
ya.
Para hırsı şey gibidir.
Para
derler,
gibi, evet,
gibidir.
Evet. Yani insanlar da tabii bu israf içinde yedikleri şeylerde bir hayra tekabül etmiyor enerji olarak.
Aynen, aynen.
Başka enerjilere gidiyor yani.
Evet, evet. Kanaat ederek yese,
evet.
Hakikaten dikkat etse, muhtemelen o çok daha farklı feyiz olacak, şifa olacak.
Hocam lezzet de alamıyor ya.
Evet.
Yani
evet,
aslında
o da kalmadı yani.
Lezzet gerçekten. Kaybı yani. O lezzetin düşmesi.
Evet, evet, evet.
Lezzetin ortadan kalkması. O demek ki sadece hadisenin fiziki boyutunda değil bu lezzet.
Evet.
Yani en güzel malzemeyi kullanıyorsun, en güzel sebzeyi, meyveyi, yağı kullanıyorsun ama el netice o lezzeti bulamıyorsun.
Bulamıyorsun. Dönüyor, dolaşıyor. Adam önünde efendim en güzel bonfileler, pirzolar, belki çocukluğu böyle çok mahrumiyet içinde
evet,
geçmiş.
Evet, evet.
Annesinin kara soğanına, kuru soğanına şey yapıyor.
Evet.
Ah diyor, o günler başkaydı. Bulgur vardı, soğan vardı diyor. Bir de yoğurt vardı diyor.
Evet.
O diyor şimdi yok diyor. Bu bonfilede bu pirinç oluyor yok o tat diyor.
Doğru.
Niye yok? Çünkü o dönem hakikaten yokluk vardı.
Yokluktu.
O yokluğun içerisinde. Bir de Mehmet abi şöyle bir şey vardır söz. Çocuğuna nasihat etmiş babası. Demiş ki oğlum demiş. Her gece dünyanın en konforlu yerinde yat demiş. Baba nasıl yapacağım onu? Demiş ki akşama kadar çalışırsan.
Evet.
Böyle yatacağın yeri bilemezsin. Yatacağın yer senin en konforlu yerin olur. Dünyanın demiş her gün en efendim mükemmel lezzetli yemeğini ye. Nasıl yiyeceğim baba onu? Nasıl olacak o? Hiçbir zaman acıkmadan sofraya oturma. Gibi böyle bir takım evet. Nasihatlerde bulunmuş. Gerçekten biz abi acıkma duygusunu unuttuk ya.
Doğru.
Ard arda gelen bir vakitler arası, öğünler arası da onu getiriyorlar, bunu getiriyorlar. Çay gidiyor geliyor zaten. Yani o noktada Allah sonumuzu hayır eylesin.
Evet, aslında o bizim Hani bizde iktisatta bir yasa vardır ya, marjinal fayda derler ona.
Evet.
Hiç o marjinal faydaya ulaşmadan olduğu için bu işler, yani hiç boşalmadan doldurduğumuz için, demek ki o marjinal faydanın getirisini yaşayamıyoruz biz hiç.
Evet, evet abi.
Evet.
Ya marjinal fayda derken şeyi kastediyor Mehmet abimiz bu arada, dinleyicilerimizden. Tabii siz teknik tabirle konuşmayı çok da sevmezsiniz ama...
Çok sevmem ama nedense
neden aklınıza geldi?
Bilmiyorum ki, siz iktisat şeyimiz depreşti herhalde.
Estağfurullah. Hani bu çöle düşmüş bir adamın örneği verilir.
Evet.
Onun
ilk suya
ödeyeceği para belki serveti de olsa verir yani.
Verir.
Sonra gittikçe o ödemeye razı olduğu bedel doydukça düşer. En son...
Eziyet artık, vermeye başlar hatta.
Evet, artık yani... normalde suya insanın ihtiyacı ne kadar olursa suyu içmek için kendisine takdim edildiğinde der ki ya buna işte suyun parasını vereyim, neyse evet. 35 kuruş mudur, 50 kuruş mudur, 1 lira Aa. Mıdır neyse. Dolayısıyla o fiyat da marjinal fiyat teorisi Doğru. diye adlandırılıyor. Dolayısıyla biz o marjinal faydayı azalttık Mehmet abi gerçekten.
Aslında o da bizim hocam, hadi maneviyata bağlayalım yine. Ki bu tövbemiz olsun marjinal faydanın. İhsar da tam da o en fazla fayda umduğun zaman vazgeçmekte
evet.
ortaya çıkar.
Ya bak güzel.
Değil mi bak, bu ihsar demek ki neden vazgeçiyorsun? O senin manevi halini de gösteriyor.
Evet, evet.
Bir adam vardır verir. Ama o kendi de ihtiyacı, çok da ihtiyacı olduğu halde verenle kıyas
evet,
edilemez.
Evet, evet, evet.
Ona ihsar diyoruz mesela. Bu nedir aslında? Orada da bir skala var.
Kendini pas geçmek abi ihsar. Öyle de evet, çocuk evet. tarifi var da çok hoşuma gidiyor. Kendini pas geçiyorsun yani. Marjinal faydanın en üstte olduğu düzey. Yani sen içmezsen öleceksin veya bir şekilde zorluk çekeceksin ama buna rağmen veriyorsun.
Veriyorsun
yani.
Evet. İşte tam da demek ki orada... Devamlı bu tok halinde yaşayanlar o İhsar'ın da faydasını maneviyatından istifade edemiyorlar.
Evet, İhsar'dan doğacak manevi feyzi de alamıyorlar.
Yani. Evet.
İşte Ramazan bu noktada belki hani açlık, o hassasiyetin, hissiyatın yaşanması.
Acaba Ramazan... hocam bu mesela İhsar meselesi bu zamanımıza adapte edilebilirse insanın en çok ihtiyacı olduğu şeyler. Geçen çok ilginç bir şey anlattı arkadaşlar. Bu kamu dairelerinde vesairelerde interneti sınırlıyorlarmış. İnsanlar sınırsız internete girmesin. Özellikle bu alışveriş siteleriyle falan filan uğraşmasın diye. Herkese belli bir kota veriliyormuş. O gün o kotayı doldurduğunda tık internetin gidiyormuş. Memurun önünde ya internet, yani bilgisayar nerede çalışıyorsa artık. İnsanlar birbirine kota veriyorlarmış mesela. Bu da bir ihsar sayılabilir mi hocam acaba?
yok Mehmet abi. Şimdi ihsar sayılamaz çünkü bir kere o infaka girecekse eğer. Yani normalde var ki veriyorsun. İhsar...
Senin de ihtiyacın var. Bak sen de girmiyorsun. Özellikle bu alışveriş günlerinde falan acayip oluyormuş. Herkes bir an önce tüketiyormuş. O çok kıymetli bir hal ifade ediyormuş o zaman.
Yok, ben onun çok ben şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin telefonunda da internet var artık. Hmm. Olmadı internete telefonundan bağlanır yani. Yani bu bir kamu dairesi dedikodusundan öteye geçmez o kadar.
Öyle mi? Ama evet. Ben anlattığını
sizin de artık böyle bir kamu idarecisi olduğunuz buradan belli oluyor yani.
Evet.
Bir, niye, nereden belli oluyor? Gerçekten hafta sonundaki düşük performansınız. Biraz böyle yorgun başladığınız programa ve gittik sonradan açıldınız. İki, bir kamu dairesindeki böyle bir idareciye sıkıntı olabilecek bir konuyu getirdiniz buraya, masaya koydunuz Mehmet abi.
Ama sen hocam bak şimdi bak de, mevzuyla alakalı. Peki en kim sevinir mesela, en rahat yatak çok yorulduğunda yattığın yataktır. En güzel yemek en çok acıktığında yediğin yemektir.
Evet.
En güzel internet
dostunun verdiği internet.
Hayır mesela internetin kalmadığı zaman verilen doğru, internettir doğru. falan değil mi mesela evet, oradan evet. da o çıkar.
Evet. Ama tabii bunlar asli, havayici asli dediğimiz asli ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik şeyler olsun.
Asli ihtiyaç.
Şimdi Wi-Fi'yi tam altına koydular. Maslow'un hiyerarşisi vardır ya. İhtiyaçlar. En alta Wi-Fi'yi koydular
Wi-Fi.
Şimdi. Fiziksel ihtiyaçlardan da öte yani. Böyle bir uzaktan online internete bağlanmak ne kadar böyle insanlar için ihtiyaç haline geldi.
Doğru, ilk onu soruyorsun.
Mesela yurt dışına çıktığımızda da Mehmet abi hemen böyle direkt ya sen kahvaltı yapmamıştın değil mi hocam? Dedim ki kahvaltıdan önce bana dedim bir şey bağlantı verin de internet bağlantısı. Hı. Yani eve geldiğimi, şuraya gittiğimi, buraya gittiğimi bir şekilde ileteyim diye. Hakikaten hocam dediler. Şu an en temel ihtiyaç bir internet bağlantısı yani.
Yani internet bağlantın olduğu zaman zaten yemek de gelir. Yani değil mi? Orada en kötü yemek söylersin.
Yalnız Mehmet abi bak burada ilginç bir şey var. İnternet bağlantısının olması bir tür bağlantılı, irtibatlı, rabıtalı gibi bir şey Mehmet abi ya. Bak rabıta gibi bir şey aslında.
Evet yani o konuyu istersen başka bir sahada, başka bir alanda konuşalım yani.
Bak ben bu ikisi arasındaki bağlantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin bu konudaki engin fikirlerinizi de biliyorum. İnşallah bir sonraki programımızda bu internet bağlantısının sürekliliği, sürekli internete bağlı kalmak, sürekli online olmak, sürekli mesela yeşil ışığın yanması, sürekli Instagram'da böyle Messenger'da veya işte Facebook'ta ha şu anda abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz bak hazır, bekliyor. Bizim mesajlarımızı almaya hazır bekliyor. Halet-i ruhiyesiyle rabıta dediğimiz o muhterem hocamızın da böyle sevgiyi taze tutmak diye ifade ettiği taze tutmak, güncel olmak, sürekli update etmek ve sürekli rabıtalı olmak meselelerini Ömer abi inşallah bir sonraki programda daha böyle tefekkür malzemesi bir mülahazalarla yani, inşallah
internet
konuşalım.
İnternet rabıtası manevi rabıtaya engel midir?
İnternet rabıtası ile manevi rabıta arasında ne tür benzerlikler
ne
vardır?
Ne tür bir rabıta vardır?
Arasında ne bir rabıta? Aynen. Çok güzel. Soru bu işte. İnternet rabıtası ile manevi rabıta arasında ne tür bir rabıta vardır Mehmet abi? Bunu bir sonraki programımızda konuşmak üzere vaat edelim. Biz hiç vaat etmiyoruz. Ne konuşacağımızı
Seçim arkası zamanı yarın. Da geldi. Edelim o zaman.
Arkası yarın gibi diyelim ki biz inşallah bu konuyu konuşacağız diyelim.
Diyelim. İlk defa da bugün bütün bu hazırlıksız gelmelerimizin, konuların mikrofonun başına oturduğumuz zaman ortaya çıkmasının intikamını da almış olarak bir hafta evvel konuyu tespit ediyoruz.
Bunu da bir tür şey de yapalım. Hani böyle bir teşvik babından dinleyicilerimize yani. Gelecek hafta.
Duyuralım.
Evet. Hatta çekim yapıyoruz ya burada. İşte Twitter'da yayınlanmak üzere. Bunu da ifade edelim. Diyelim ki biz internet rabıtasıyla manevi rabıta arasındaki rabıtayı konuşacağız diyelim.
Diyelim. İnşallah.
İnşallah Mehmet abiciğim.
Peki.
Efendim hayrola da önümüzdeki hafta buradan tekrar ilan ediyoruz. Muhtemelen Twitter mecralarından da ilan ederiz. Önümüzdeki hafta inşallah Mehmet abimizle sürekli güncel kalmak, online olmak, mecralarda, sosyal medya mecralarında hep böyle yeşil ışık, hep böyle efendim aktif olmakla ilgili ihtiyacın ki herhangi bir uzak beldeye gittiğimiz zaman ya buranın Wi-Fi şifresi neydi? Ben bir an önce internete girmem lazım şeklindeki o sürekli güncel kalmanın internet rabıtasının yani internet rabıtasının manevi rabıtayla ki onu muhabbeti taze tutmak, hep gönlü hak ve hakikatle beraber olmak, hep hak dostlarının yürüdüğü o sırat-ı müstakim üzere böyle gönlün hep orada olmasına dair manevi rabıtayla arasında ne tür bir bağlantı yani rabıta olduğunu inşallah konuşacağız. Evet. Mehmet abimizin.
Bu da hocam bize yakışırdı ki bu meseleyi zaten ilahiyatçıları bırak tasavvufçular çözemedi rabıta meselesini. Biz bunun internet rabıtasının ilişkisini konuşacağız.
Bir de Mehmet abi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle bir subliminal bir mesaj veriyoruz. Bir hafta boyunca ya ne konuşacak bunlar acaba diyerek rabıtayı sağlamış oluyoruz.
Sanki hocam yani bunu söyleyince sadece bunu bir iki kişi merak edecek. Sen ve ben ne konuşacağız acaba? Yok, ben de düşünüyorum şimdi.
Yok, biz de rabıta kurmuş olacağız. Biz de bir hafta boyunca acaba ne konuşmalıyız, ne söylemeliyiz? Bunun bir hazırlığını yapacağız ki zaten dinleyicimize de vaadimiz budur Mehmet
abi. Hadi bakalım.
Efendim bir sonraki hayrola da internet rabıtasının manevi rabıtaya olan rabıtasını konuşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abeyim. Mehmet Emin Okur'la birlikte.